Doçent Doktor Ekrem Buğra İkinci ile keyifli bir İstanbul sohbeti yapacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederiz. İyiyiz. Geri dönüşler iyi oldukça daha da mutlu oluyoruz. Geçen evet. hafta içinde sohbetten büyük keyif aldığını söyleyen, değerlendirmelerine çok da değer verdiğim bir arkadaşım aradı, konuştuk. Çok keyif alıyoruz. Çok tadı damağımızda kalıyor
teşekkür
dediler.
Teşekkür ederim. İyi görüşünüz. Teşekkür ederim. Ya onların dinleyicilerimizin,
evet,
iyi görüşü.
Evet, dinleyicilerimizin iyi görüşü diyelim. Elçiyim sadece. Burada da öyle. Sadece ara ara sorular soruyorum. Bilgiler her zaman olduğu gibi sizin. Bu sefer harem ağlarını konuşacağız.
Evet.
Haremin belki de en tartışılan simaları.
Dikkati çeken, egzantrik kişiler. Hı-hı. Şimdi harem ağları, zaten harem konusunu zihninde, muhayyelesinde geliştiren kimselerin de en çok yer verdiği unsurlardan birisi. Bir tarafta cariyelerse bir tarafta harem ağları. Şimdi harem ağları deyince aklımıza iki şey geliyor. Bunlar tabii normal kimseler değil. Yani hadımdırlar. Bu da ya...
Bu da bir tartışma konusu aslında. Siz...
Bunlar bu hale nasıl gelmiş? Önce bir onun üzerinde duralım. Bir de bunların vazifeleri nedir? Hı-hı. Sarayda bunlar kaç gruptur? Kaç çeşittir? Ne iş yaparlar? Fonksiyonları nedir? Bunlar üzerinde Hı-hı. duralım. Çünkü çok tartışılan ve çok istismar edilen konulardır. Öncelikle bu harem ağası geleneği çok eski çağlardan beri var. Yani harem geleneği, yani kadınların ayrı bir ortamda bir arada yaşamasının doğurduğu bir ihtiyaçtır. Hı hı. Yani hanımlar ayrı bir hayat yaşarlar, ayrı mekanlarda. Ama bunların dış dünyayla olan ilişkileri var. Hı hı. Bunların bulundukları yerin inzibat, asayiş, güvenlik, her çeşit hizmetinin görülmesi gerekiyor. Bunu kim görecek? Bunu öyle kimseler görmeli ki hanımların ayrı bir hayat yaşaması esprisini ortadan kaldırmasın. Hı hı. Ama işi de yerine getirsin. Bunun için seçilmiş kimseler harem ağalarıdır. Harem ağaları en az zararlı görülen kimseler hanımlar Hı-hı. için. Yabancı erkek sayılmıyor çünkü. Hı-hı. Böyle bir durum var. Ve çok eski çağlarda, Yunanlarda, Romalılarda, Asyalılarda, Çin'de, hemen her toplumda. Yani bir kere İstanbul dünyasına mahsus değil. Bir kere öncelikle onu söyleyelim. Hepsinde var harem ağaları. Bizans'ta da vardı harem ağaları.
Özellikle mi seçilirdi yoksa?
Tabii. Yani seçimleri özel oluyor. Özellikle saraya alınanların. Bu harem ağaları da köle ve cariyeler gibi konaklarda, şeylerde, yalılarda, hatta taşrada, çiftliklerde de var. Mekke ve Medine'de büyük ibadet yerlerinde de var. Kadınlarla erkeklerin rahat ibadetlerini yapabilmesi için çalışan harem ağaları var. Fakat esas dikkati çeken saraydaki hı hı. görevlilerdir. Bunlar tabii ki özel seçiliyor. Saraya gelen herkes, gerek saraya gelen cariyeler, gerek saraya alınan enderun oğlanları, gerek harem ağaları özel bir seçimden geçiyor. Fakat tabii bunların seçiminde insanlara çok fazla opsiyon kalmıyor. Çünkü harem ağaları sayıca azdır. Yani saraya gelen diğerleri gibi değildir. Sayıca daha azlardır. Çünkü onlarda aranan en başta gelen özellik çok az kimsede bulunan bir özelliktir. Bundan dolayı az gelirler. Ama bunların içinde de gerek fizik, gerek ahlak, gerek zeka bakımından bir seçim yapılıyor saraya alınırken bunlar. Diğer köleler gibi saraya alınıyor, yetiştiriliyor. Şimdi sarayda bir teşkilat var. Ak ağalar teşkilatı ve harem ağaları teşkilatı. Ak ağalar, yine onlar da hadımdır. Fakat onlar beyazdır. Köle asıllıdır. Bunlar saraydaki iç oğlanları denilen acemi oğlanların, yani saray akademisinde okuyan talebelerin inzibatı, güvenliği, disiplini, onlarla meşgul olurlar. Hı hı. Dört koğuşun her birinin başında bir ak ağa vardır. O ak ağaların yardımcıları vardır. Bunlar o enderun oğlanlarının sabah kalkışlarını, yemek yiyişlerini, derse gidişlerini, her şeyi kontrol ederler.
Bunlar neden özellikle hadım edilmiş insanlar arasından seçiliyor? Bunun bir özelliği
şimdi
var mı?
Bu sarayın iç kısmıdır burası. Hareme çok yakın olan bir kısmıdır. Herhangi bir tehlikeyi bertaraf etmek için bunlardan seçiliyor. Bir. İkincisi, oğlan çocuklarına karşı da bir kötü fikir zihninden geçmesin, bir skandal oluşmasın diye seçilmiş kimseler.
Yani harem için sömürüye izin verilmiyor.
Elbette,
yanlış
yani anlaşılmıyor. İşte okullarda, yatılı okullarda olan duyduğumuz hadiseler herkesin malumudur. Yani çok sayıda birbirinden yakışıklı oğlan çocuğunun bir arada kaldığı bir yerde her skandal olabilir. İnsan olan her yerde. Onun için bu tehlikeyi bertaraf etmek için, yani haremdeki beklenen tehlikenin bir benzeri burada da var. Bunlar da akalar, ama bunlar zenci değildirler. Akalardır. Fakat bunların içinde çok büyük devlet adamları çıkmıştır. Mesela Mısır'ın fethinde şehit düşen meşhur Hadım Sinan Paşa. Hadım Süleyman Paşa, Hadım Ali Paşa, yani Osmanlı harplerinin pek çoğunda başkumandanlık yapıp harplerde şehit düşen meşhur kumandanlar vardır. Bunlar bu hadım ağalarındandır.
Sorularım var. Şimdi adım adım gidelim madem, böyle çok içine girmeden daha başta. Bir kere çok tartışılan bir konu hadım edilmek konusu.
Şimdi bunu nasıl oluyor, bunu anlatayım. Çünkü herkes bunu hakikaten merak ediyor. Ve bundan dolayı çok kimseye töhmet yapılıyor. Şimdi bu harem ağaları ve akalar iki türlüdür. Bir doğuştan hünsa, yani hermafrodit doğanlar vardır. Yani çift cinsiyeti doğanlar vardır. Bunlar ne erkektir ne kadındır. Ancak belli bazı kriterlerle bir tarafa olan meyilleriyle o taraftan kabul ediliyor. Erkekliğe meyil olanlar erkek gibi kabul ediliyor. Bir böyleleri var. Hermafrodit deniyor bunlara. Doğuştan çift cinsiyetli olanlar. Bunların yapabileceği başka bir şey yok. Bunlar bünye olarak zayıf, naif. Ancak istidam edilebilecekler o zamanın şartlarında budur. Bir de sonradan bir ameliye ile bu hale getirilmiş olanlar var. Ha, bu ameliye nerede yapılıyor? Osmanlı ülkesinde mi yapıyorlar? Hayır. Çünkü İslam dininde değil insanların, hayvanların bile kısırlaştırılması caiz görülmemiştir. Ve her padişahın fermanlarında bunun şiddetle cezalandırılacağı söylenmektedir. Ve bu şekilde davrananlar çok şiddetle cezalandırılmıştır. Yani bu bir kere yasak. Peki bu hadımlaştırılanlar nasıl oluyor? Bunlar Afrika'da bu ameliye başından geçiyor. Nadir Ağa'nın hatıralarında okuyoruz. Şimdi Afrika'da düşman kabileler birbirleri muharebe yapıyorlar. Harp yapıyorlar. Harpte bir tane galip geliyor. Diğeri yeniliyor. Şimdi yenenler yenilenlere bir kere erkeklerini esir ediyorlar. Fakat bunların istikbalde kendilerine tekrar düşman olarak karşı çıkmasını önlemek, yani nesillerini kesmek için bunları hadım ediyorlar. Bunların hadım edilmesi hem düşmanların neslinin kesilmesini sağlıyor, hem de galip kabile için bir övünç kaynağıdır. Şu kadar insana hadım ettim. Yani şu kadar düşmanı dize getirdim demektir.
Yani onu bertaraf etmek gibi algılanıyor.
Evet. Yani bu tamamen o. Bu birinci yol. İkinci yol elbette ki esir tacirlerinin yapacakları yoldur, ama esir tacirleri bundan para kazanamazlar. Çünkü hadım edilmemiş bir köle çok daha para ediyor. Çiftliklerde çalışacak mı, ne yapacak? Yani o daha çok para ediyor. Üçüncüsü, Afrika'da misyonerler var. Hristiyan misyonerler, özellikle Cizvitler. Bunlar çeşitli yerlerde kilise ve manastırlar, özellikle manastırlar kurmuşlardır. Çünkü Cizvitler ruhban sınıfı, yani papaz değildir. Manastır keşişidir, tarikat ehlidir. Ama kilisel işbirliği halindedir. Papalığa en yakın olan mesela Fransiskenler, Dominikenler, Bernardinler vardır, çeşitli tarikatlar. Bunlar içinde kiliseye, yani papalığa en yakın olanı Cizvitlerdir. Özel koruma altındadır. Ve bunlar misyoner teşkilatıyla bütün dünyaya yayılmıştır. Şimdi bunlar bulundukları yerlerde bir manastır kuruyorlar. Manastır ve kilisenin vazgeçilmez bir unsuru vardır. Koro. Koroda ilahi söyleyecek kimselere ihtiyaç var. Zencilerin sesleri çok güzeldir. Müziğe yatkındırlar. Cazı meraklı olanlar biriler zencilerin içinden doğmuştur. Bu zenci çocukları alıyorlar kilise korosunda ilahi söyletiyorlar. Fakat çocuk ergenlik çağına gelince sesi kalınlaşıyor. Kalınlaşmaması için bu çocuklara hadım ediyorlar. Bu bir yol. İkinci yol, Cizvit manastırlarında elbette rahibeler de var. Bu rahibeler için de bunlara
zarar gelmemesi için
bazı görevler lazım. İşte bu görevler de yine kilise tarafından alınmış zencilerin hadımlaştırılması yoluyla oluyor. Bu işte en usta manastırın Tur-u Sina Dağı'ndaki manastır olduğunu eski kayıtlar bize bildiriyor. Yani bu amelelerin nasıl yapıldığını da teferruatıyla anlatıyorlar.
Halbuki tamamen İslamiyet'e mal edilen.
Evet. Yani çok dikkati çeken şeyler, benim rastladığım bu hadiseler, bu bulgular çok kimsenin de farkında olmadığı şeylerdir. Nadir Ağa zaten nasıl böyle bir ameliyeye maruz kaldığını anlatıyor. Sultan Abdülhamit'in harem ağalarından birisidir, hatıralarını yazmıştır. Son devirlere kadar yaşamıştır. Ondan çok şey öğreniyoruz. Harem ağalarının, o Habeşistan'dan esir edilmiş, getirilmiş birisiydi. Şimdi bir kere hadım edilmeleri böyle. Ya doğuştan öyledirler veya sonradan hadım edilmişlerdir. Böyle olmaları bunları bir tehlike, kadınlar için en azından bir tehlike olmaktan çıkarıyor. Ve böyle olunca bunların yaşayabilecekleri tek yer var. İstihdam edilecekleri tek yer var. Orası da haremlerdir. Şimdi bu kiliseden çıkan çocuklar, artık kendisinden randıman alınamayan çocuklar esir pazarında satılıyor. Bunlar harem ağası olabiliyor ancak. Yani kilise korosundan çıkmış kimseler artık
zaten başka bir mesleği ya da
mesleği yok, yapamaz da zaten. Gücünü, kuvvetini de artık o ameliyeden sonra hormonal dengesi de bozuluyor ve çok halim selim, yumuşak, artık hassas insanlar haline geliyorlar. Şimdi böyle geliyor saraya. Bir kere bunu söylemekte fayda var. Şimdi saraya gelen bu harem ağaları başlarına çok büyük felaketler gelmiş veya doğuştan öyle doğmuş kimseler sarayda çok itibarlıdırlar. Bunu da çok kimse bilmez. Harem ağaları Osmanlı Sarayı'nın en itibarlı görevlileridir. Başlarında Darüssaade ağası vardır ki padişahtan sonra gelen en üst düzey görevlilerden birisidir sarayda. Bütün haremin içeride hazneden usta, dışarıya karşı bu Darüssaade ağası temsil eder. Padişahın bir mührü de onda bulunur. Bunlar ne iş yaparlar? Hı hı. Sarayın, haremin kapısını gece kilitlemek, sabah açmak, hareme girenleri çıkanları kontrol etmek. Haremin dışarıdan ihtiyaçları var. Odun gelecek, yiyecek gelecek, kumaş gelecek, doktor gelecek. Bunları getirmek, götürmek. Hı hı. Saray halkının mutat gezintileri vardır mesire yerlerinde. Onları nezaret etmek. Yani sarayla dışarının bağlantısını kurmak. Bununla iş bitmiyor. Padişah haremde yaşar. Akşamleyin hareme çekilir, hı hı, orada uyur. Padişah bütün yakın hizmetini harem ağaları görürler. Bir nevi, hatta onlara müsahip, sohbet eden kimse, yakın arkadaş denirdi. Padişahın en yakınında onlar bulunurdu. Ve padişahın çok mahremiydiler. Padişah, en mahrem işlerde padişaha bunlar yardımcı olurlardı. Hı hı. Ve onun için de çok nüfus kazanmışlardır. Hele padişahın itimadını da kazanmışlarsa, işte Cevher Ağa, Nadir Ağa, Sultan 1. Mahmut devrinde meşhur Beşir Ağa, çok itibar kazanmış, nüfus kazanmış. Amber Ağa, Sultan 1. Abdülhamit devrinde harem ağalarıdır. Tabii çekemeyenleri ve sevmeyenleri de çoktur. Padişah'a yakın.
Özellikle mi böyle?
Evet, saraya geldiği zaman verilen isimlerdir. Hı hı. Sarayda herkesin bulunduğu statüyü temsil eden isimleri vardır. Enderun ağalarına normal isimler verilir. Numan mesela, Emin. Ama harem ağalarına verilen isimler böyle değişik isimlerdir. İşte Amber Ağa gibi, hı hı. Nadir Ağa gibi, Cevher Ağa gibi böyle harem ağası olduğunu hissettiren isimler verilir. Cariyelere de Farisi isimler verilir. İşte Nakşi değil, Pertevniya gibi Farisi isimler verilir.
Bu özellikle
evet, sarayın adeti şey budur. Yani sarayda artık herkes saray kimliğine bürünmek mecburiyetindedir. Akağalarda da aynı rütbeler devam eder ama onlar haremle ilgili değildirler. Onlar Enderun ağaları ile ilgilidir. Şimdi bu siyah harem ağaları, yani Darüssaade ağalarının başında bulunan Darüssaade ağası aynı zamanda vakıflar genel müdürüdür. Mekke Medine vakıfları, padişah vakıflarının idaresi, hesapları, muhasebesi, her şeyini bunlar tutarlar. Bunlar saraya alınırlar. Saraya alınan diğer görevliler gibi özel bir eğitimden geçirilirler. Gayet güzel okurlar, yazarlar. Hı hı. Edebiyattan anlarlar. İçlerinde şiir yazanlar olmuştur. Hı hı. Musikiden anlarlar. Çok dindardırlar her birisi. Yani bunlar harem ağası, evet işlerinde belki kaba saba cahilleri de vardır ama umumiyetle oturulduğu zaman kendisiyle konuşulabilen, sohbet edebilen eski zamanın Çelebi, Kemali, şimdiki entelektüelleri muadilidir. Hı hı. Bu harem ağaları. Çok egzantrik şahsiyetlerdir yani. Ve becerikli insanlardır.
Sohbetlerin keyifli olduğunu zaman zaman okuyoruz.
Fakat tabii çok hassas, çocuksu tabiatı olan, çok çabuk gücenen ama o nispetle cömert kimselerdir. Mesela bunların bir musandırıya çıkmaları vardır. Zencilerin belki vücutlarının hararetinin yüksek olmasındandır bilmiyorum. Belli zamanlarda kontrollerini kaybedip son derece asabileştikleri anlatılır. Babası tutmak derler buna. Hatta eski konaklarda yaşayanlardan biz işitirdik. Babası tuttu bizim karanfil kalfanın derlerdi. Çok kızdığı zaman ağzından köpükler saçıyor ve cezbe haline geliyor. Ne yapacağını bilemiyor. Buna babası tutmak derler. İşte harem ağaları da kendilerinin bu hale geleceğini hissettikleri zamanlarda musandırıya çıkarlardı. Kendileri bir odaya kilitlerlerdi. 24 saat dışarı çıkmazlardı. Ve bu 24 saatlik bir belki otokontrol. Çıktıktan sonra hangi dairede çalışıyorlarsa o dairenin amiri olan kimseye bir hindi kebabı yaptırıp gönderirlerdi. Böyle bir adet vardı.
Buna bir müsaade ettiği için
mi? Evet, buna müsaade edildiği için.
Anlamında.
Bittiği anlamına geldi. Normale döndüğü anlamına gelir. Yani böyle adetleri vardı. Yine aralarında çok yardımlaşırlardı. Agavat sandığı kurmuşlardı. Agavat ağalar demektir. Herkes gelirinden bir miktar oraya koyuyorlar. Çünkü bunların çoluk çocukları yok. Yarın ne olacakları belli değil. Ortaya bir para koyuyorlar. Bu para işletiliyor ve kar getiriliyor. Yani bir gün öldükleri zaman bakın
emekli
sandığı gibi buradan onlara yardım yapılıyor.
Tabii o da bir problem. Çünkü aileleri yok. Ne kadar süre sarayda kalabilirler?
Tabii,
soru işareti.
Evet, yani sarayda bunlar kalabildikleri kadar kalırlar. Nitekim öyle olmuştur. Harem ağaları hep çoğu sarayda ölmüş, saraydan çıkmışlardır. Fakat artık sarayda kalmayıp dışarı çıkmak isteyenler de olmuştur. Bir de tabii bunlar en büyük felaketi saray dağıldıktan sonra yaşadılar. 1924 senesinde saray dağıtılınca saraydaki cariyeler ve harem ağaları çok sıkıntı çektiler. Alıştıkları bir düzen balığın sudan çıkması gibi oldu. Hı hı. cariyelerin başına gelen felaketleri daha önceki programlarda anlatmıştık. Onu bunun elinde kaldılar. Sokaktan geçen seyyar satıcılar, hammallar birer tane o hanımlardan alıp götürdüler. Kimisi ailesinin yanına dönebilenler döndü. Dönemeyenler o sokaklarda zatürre olup öldüler. Darül Ecele'ye düşenler oldu. Hatta rivayete göre kötü yola düşenler oldu. O öyle dağıldı. Harem ağaları ise ortada kaldılar. Fakat o eski yardımlaşma geleneğinin tesiriyle Üsküdar'da bir ev tuttular. Son kalan harem ağaları da şanslı olanları Mısır, Yemen kraliyet ailesi götürdü. Irak, o zaman oralarda krallıklar vardı. Oraya gidip eski faaliyetlerini devam ettirdiler. Fakat gidemeyecek durumda olanlar o Üsküdar'daki eski evde yaşadılar. O ağalar sandığından kalan parayla geçindiler. İşlerinde bir tanesi Sultan Hamit'in musahibi Nadir Ağa çok uyanık birisiydi. Parasını çok akıllıca işleterek servet sahibi oldu. Göztepe'de bir ev aldı. Mandıra kurdu. O zaman Göztepe bir köydü. İnekler besledi. Montofon inekleri getirdi. Özel onları çoğalttı falan derken süt, muazzam süt elde etti. Bu sütleri pastörize şişelere koyup sattı. Türkiye'de ilk defa şişelerde süt satan Nadir Ağa oldu. Bundan çok büyük servet yaptı ve ömrünün sonunu rahat yaşadı. İşte bu Nadir Ağa 50'li yıllarda vefat etmiştir. Hatıralarını anlatmıştır. Zamanı mecmualarında çıkmıştır. Oradan harem ağalarının saraydaki durumunu, saraya getirilişlerini, duygu ve düşüncelerini, his ve tabiatlarını çok yakından anlama imkanı buluyoruz.
Birazdan ayrıntılara döneceğiz. Küçük bir ara verelim. Sonra tekrar birlikteyiz. Doçent Doktor Ekrem Buray İkinci ile İstanbul Sohbeti devam ediyor. Şimdi haremde harem ağalarına ihtiyaç var, evet. Hakikaten. İşte hem kadınlara göz kulak olacaklar hem de ikisinin arasında Tabii. bir erkek gücünde Tabii. yapılması gereken işler var. Onları yapacaklar. Sadece haremde mi, ya sarayın hareminde mi harem ağaları var, hadım ağaları
Hayır,
var.
Bütün paşa konaklarında, zengin evlerinde, hatta taşralarda da harem ağaları var. Haremin olduğu her yerde harem ağası var. Ama sayı olarak daha azdır. Yani bu esas saraydadır bunlar.
Kaç sarayda kaçtır aşağı yukarı?
Sarayda her devre sayıları değişmiş. 40'dan 80'e kadar, 90'a kadar harem ağaları olduğu zamanlar olmuş. Saraydaki kadın sayısıyla alakalıdır. Sayı arttığı zaman harem ağaların sayısı da artıyor. Fakat sayıları belli. Yani bunlar 30'u 40'ı geçmezlerdi.
Mesela siz bize harimi anlatırken daire daire olduğunu söylemiştiniz. Her dairenin kapısında bir nöbetçi gibi beklerler mi filmlerde olduğu gibi?
Harem ağalarının ayrı dairesi vardır. Bugün hareme girenler zaten oradan girerler. Hı hı. Orası dışarıya açılan kapıdır. Haremin bir dışarıya açılan kapısı vardır. Bir de içeriye açılan kapısı vardır. Harem ağaları dışarıya açılan kapının oradaki özel harem ağaları dairesinde kalırlar. Hı hı. Bu dairenin dışında ve içinde nöbetçiler vardır.
İhtiyaç oldukça mı içeri girerler?
Evet. Her gece iki kişi burada uyanık durur nöbetçiler. Onun dışındakiler yatarlar. O daireleri vardır. Kendilerine mahsus daireleri vardır. Tabii haremin tamamı açık olmadığı için bunları görmek kolay olmuyor. Ayrıca padişahın odasının dışında da bu şekilde nöbet tutan harem ağaları vardır. Gece padişahın bir ihtiyacı olsa, bir ilaç olsa, bir hastalık olsa hemen harem ağasının gelmesi için. Onun dışında haremin içinde harem ağaları gezmez.
Gezmez,
hayır.
O zaman şimdi tabii yine hep filmlerle ve kitaplarla örtüştürmeye çalışıyoruz. O zaman burada da bir senaryo hatası tabii. var. Peki padişah
haremin içinde haremin intizamını sağlayan ustalar, kalfalar zaten var. Onlar harem ağalarıyla temas halindedir. Devamlı irtibat halindedir. Hı. Harem ağası öyle elinde sopasıyla içeri girdi.
Hatta ondan durup.
Hayır, o mümkün değil. Onların ayrı daireleri vardır. Onların vazifesi dışarıyla irtibatı sağlamak. Ve dışarıya çıktığı zaman irtibatı sağlamak. Yani içeriye girecek, hanımlarla konuşacak, sohbet edecek. Onlara akıl öyle bir şey söz konusu değil. Yani anlatılan hatıralarda öyle değil.
Davet edildiğinde gelmesi gibi diyelim ki.
Şöyle. Haremin içinde de ayrı daireler vardır. Mesela padişahın annesinin ayrı bir dairesi vardır. Padişahın kızlarının ayrı daireleri vardır. Kız kardeşlerinin ayrı daireleri vardır evlenmemişlerse. Onların da harem ağaları vardır hususi. Yani onun da dairesinin dışarıyla irtibatı var. O harem ağaları gerektiğinde Valide Sultan huzuruna gelir. Valide Sultan ona talimatını verir. Bu mümkün. Ama bunun dışında sebepsiz yere devriye gezer gibi haremin içinde harem ağaları gezmezler. Bu da yanlış bir imajdır.
Evet.
Ama dediğim gibi bir cariye gelir haber verir. Efendim Valide Sultan sizle görüşmek istiyor. Valide Sultan'ın harem ağasına. Öbürlerini Valide Sultan Valide Sultan'ın özel harem ağası vardır. Onun ayrı dairesi vardır çünkü. Ayrı cariyeleri vardır. Ayrı hizmetkarları vardır. Gelir harem ağası. Valide Sultan'ın talimatını alır. Git filanca yere. Mesela git filan şeyh ustama şu haberi götür. Şu haberi. Valide Sultan'ın da dışarıyla münasebeti var. Onu işte harem ağaları temin eder.
Şimdi böyle olunca tabii dediğim gibi biz kafamızdaki fikri, kafamızdaki fotoğrafı anlattıklarınızla örtüştürmeye çalışıyoruz. Oradan böyle ara ara uyuşmayan renkler çıkıyor.
Şöyle bir durum da var. Cariyelerin örtülmesi gereken yerler, hür kadınların örtülmesi gereken yerlerden farklıdır. Şimdi bazılarının aklına şöyle şeyler geliyor. Bu cariye erkekler görmüyor. Efendim cariyelerin saçları, kolları, bacakları avret değildir. Yani yabancı erkeklerin görmesinde bir mahsur yoktur. Bu bir.
İkincisi, cariyelerin.
Cariyelerin. Hı. Hür kimselerin değil. İkincisi harem ağaları. Yani erkekliğini kaybetmiş kimselerin herhangi bir kadına bakmasında da caiz diyen çok ulema vardır. Yani kaçılması gereken erkekler erkekliği olan erkeklerdir. Hı hı. Erkekliği olmayan harem ağalarından kaçılması gerekmez diyen çok alimler var.
Zaten belki olma sebep orada bulunma sebebi
ondan dolayı zaten. Ondan kaç köçe mani kimselerdir. Hı hı. Yani küçük çocuk neyse, yani fazla kadın erkek arasındaki ilişkileri anlayamayacak küçük çocuk neyse harem ağaları da aynıdır.
Evet. Renkli kişiliklerinden hep bahsediyoruz. Saraydaki bu renkli kişiliği besleyen bulundukları yer itibariyle konumu mu yoksa padişaha yakınlıkları?
Padişaha yakınlıkları çok önemlidir. Yani bunlar padişahın üzerinde nüfuzu demeyelim de padişah nezdinden itibarlı kimselerdir. Hı. Dindarlıklarıyla, güzel ahlaklarıyla ve yumuşak mizaçlarıyla ve devamlı tabii padişahın yanında oldukları için padişahın çok güvendiği, itimat ettiği kimselerdir. Bundan dolayı bir kere bir ikincisi zenci olmaları, hadım olmaları çok hasımları vardır. Nitekim meşrutiyetten sonra harem ağaları kara günlerini yaşamışlardır. Yani sarayda onların itibarı bitmiştir. Protokolde yerleri vardı, madalyalı üniform onları kaldırmışlardır iddiaçılar. Artık hiçbir protokol şeyine merasimine sokulmamışlardır.
Hatta
kovulmuştur bir tane Darüsadas'ın Said Paşa meşrutiyet arası kovmuştur. Atın bu Arap'ı buradan diyor. O zaman Arap diyorlardı zencilere. Yanlıştır, Araplar beyazdır. Bunlar zencidir. Zencilere karşı bir garez vardı. Sebebi buydu. Padişahın üzerinde tesirli olmaları. Yani padişah tarafın, daha doğrusu padişaha her istedikleri zaman girip çıkabilmeleri.
Yakın olmaları.
Yakın olmaları, valide sultana yakın olmaları. Bunları çok çekilmez haset edilen kimseler haline getirmiştir. Aslında kötü şahsiyetler değildir. Hı hı. Evet, meşhur roller oynayanlar olmuştur. Hacı Beşir Ağa gibi mesela. Sonra cezasını çekmiştir, idam edilmiştir. Ama onun dışındakiler hep tarihte iyi hasletleriyle, hı hı, anılırlar. Bir bu. Bir de tabii egzantrik şahsiyetçiler, evet, efendim sarayda akalarla aralarında bir
çekişme mi?
Tatlı çekişme var. Şimdi bunlar aynı zamanda çok iyi ata binen, çok iyi silah kullanan insanlar. Akalarla zenci ağaların, harem ağaların arasında spor müsabakaları yapılırdı. Hı. Haftada bir. Harem ağalarına lahanacılar denirdi. Diğerlerine, akalara bamyacılar denirdi. Yani takım ismi budur. Hı hı. Lahanalar kazandı, bamyalar kazandı. Lahanaların kıyafeti
özel isimler.
Öyle verilmiş. Kırmızı şal var, yeşil şey giyerlerdi. Öbürleri de tam tersini giyerlerdi. Bunlar ok müsabakası, cirit müsabakası yaparlardı. Polo oyununa benzer bir oyun, çevgen oyunu vardır sarayda. Onu oynarlardı. Saray halkı bunu seyrederdi. O kimi o tarafı tutardı, kimi o tarafı tutardı. Maç bittikten sonra hepsine topluca bir yemek verilirdi. Hı hı. Sarayda işte renkli bir hayat sağlıyor. Bunların böyle müsabakaları, cündi oyunları derler bunlara. Hı hı. Çok yaygındır. Bu da mesela onların şahsiyetlerini renklendiren hadiseler.
Yine bir derbi yaşıyorlar yani.
Derbi, derbi. Aynen öyle. Efendim, mesela bu Nadir Ağa'nın hatıralarında okuyoruz. O, benim ilgimi çektiği için anlatmak istiyorum. Nadir Ağa Habeşistan'dan kaçırılmış, düşman kabile tarafından ve esircilere satılmış, düşman kabile tarafından hadım edilmiş, kaçmış, tekrar yakalanmış, tekrar esircilere verilmiş, Cibutu üzerinden Yemen'e gelmiş, Yemen'de bir yerde çalışmış, Yemen'den onu hacca giderken efendisi götürmüş, Mekke-i Mükerreme'de satmış, bir Mekke-i Mükerremeli onu almış, yetiştirmiş, orada çok güzel bir hayat yaşamış, ondan sonra İstanbul'a, efendisi ölünce İstanbul'a gelmiş, saraya alınmış. İşte saraya nasıl alındı? Kelime Türkçe bilmiyor.
Kendisine kaç yaşında saraya geliyor?
12 yaşlarında saraya gelmiş. Köyünü biliyor. Ondan sonra fakat Arapça bildiği için kimse onun dilini anlamıyor ilk gelenler. Padişah bizzat bundan Arapça konuşuyor. Arapça konuşması sayesinde padişahın ilgisini çekiyor. Çok yakışıklı, çok sevimli bir yüzü var, resmi var Nadir Ağa'nın. Çok kabiliyetli, çok zeki ve bir anda sivriliyor. Padişahın en, Sultan Hamit'in en itibar ettiği harem ağalarından birisi oluyor. Yine enteresan bir olay var ondan ilgili. Habeş İmparatoru geliyor ziyarete. Hı hı. Habeş İmparatoru gelince padişah onu takdim ediyor. Ben de Habeşistanlıyım. Nerelisiniz? Limnuluyum diyor. Öyle mi diyor? Sizden bir istirhamım var diyor. İmparatora Menelik, ikinci Menelik. Ailemi özledim. Çok merak ediyorum. Onlar hakkında bize bilgi ulaştırır mısınız? Hay hay diyor imparator. Memleketine döndüğü zaman artık bu işi unutuyor. Herhalde onlar yapmadılar diyor. Ve Habeşistan Büyükelçisi bir gün saraya geliyor. Nadir Ağa ile görüşmeye. Efendim diyor, böyle böyle Addis Ababa'dan bir paket geldi size. Açıyorlar paketi. İmparatorun hediyeleri var. Fil dişi yollamış. Bazı hediyeler yollamış. Ve bir mektup yollamış. Limnu'ya gittik. Düşman kabile tarafından Limnu yakılmış yıkılmış. Ailenizin Kenya'ya gittiğini öğrendik. Bu kadar. Size sevindirici bir haber veremiyoruz ama çok üzgünüz diye bir haber geliyor.
Ama en azından ilgilenilmiş.
En azından ilgilenilmiş. Böyle bir kimse. Nadir Ağa sonra
Osmanlı Sarayı'nda harem ağası olunca bizzat hükümdar tarafından ilgileniliyor.
Fakat işte şuna bakın ki bir zencilerin bir Amerika'daki, bir Güney Amerika durumuna bakın. Bir de Osmanlı Sarayı'ndaki, Osmanlı ülkesindeki durumuna bakın. Yani buna da ben dikkat çekmek istiyorum. Hı-hı. Bunlar neticede biraz zenci kölelerdir ve hadımdırlar. Yani normalde insanların aşağıladığı iki şey bunlar da var. Fakat Osmanlılar'da insana kıymet verildiği için bunlar hiç önemli değildir.
Bir ne zenci olması, sunuluyor bile.
Ne zenci olması, ne köle olması, ne hadım olması ona kıymet verilmesi engellenir.
Hemen bir fonksiyon bulunmuş. Bakın şimdi bizim toplumumuzdaki yaralardan biri bu. Ve ne yazık ki fuhuş sektörünü besleyen en önemli öyledir, kaynaklardan öyledir biri. Ama Osmanlı coğrafyası içinde tabii yapabilecekleri, tabii, para kazanabilecekleri, hayatlarını tabii devam ettirebilecekleri bir
yerdir. Verilmiş. Sıcak evdir ve kıymet verildiği bir yerdir. Yani burada onlar itibarlıdırlar. Aşağı değildirler. Aşağılanmazlar. Son zamanlarda ama Sultanahmet tahttan indirildiği zaman iddiaçılar sarayı bastılar. Nadir Ağa ve Cevher Ağa, iki ağa kalmıştı. Bunları tevkif ettiler. Cevher Ağa'yı derhal idam ettiler. Eski ağaydı, o yaşlı ağaydı. Nadir Ağa'ya çok ağır işkenceler yaptılar. Tırnaklarını falan söktüler. Padişahın özel hazinesini göstermesi için Nadir Ağa da gösterdi. Ve Sultanahmet'in özel hazinesi, özel evrakları hepsi iddiaçıların eline geçti. Nadir Ağa canını kurtardı.
Yani sadece bu
itirafı sayesinde, ama çok işkenceler gördüğünüz zaman onu şahit olanlar anlatıyor. Sonra kendisi anlatıyor zaten. Ve buna yani benim için onur kırıcı oldu ama yapabilecek bir şeyim yoktu diyor. Böylece kurtuldu. Ve ondan sonra işte hayatını dediğim gibi Göztepe'de devam ettirdi. İnek besleyerek devam ettirdi. Canını kurtarabilenler de Mısır'a, Irak'a gittiler. Öyle hayatiyetini devam ettirdiler.
Orada ne kadar devam etti?
Mısır'da 52'de ihtilal oldu. Saray dağıldı. Ondan sonra artık harem ağları kalmadı. Irak'ta 58'de ihtilal oldu, dağıldı. Zaten Hicaz Krallığı daha erken yıkılmıştı. Yemen'e gidenler hakkında zaten bir bilgimiz kalmadı. Libya'da 69'da saray dağıldı. Saray dağılınca harem ağaları zaten çoğu ölmüştü artık. Hı hı. Yani en genç olanlarından biri Nadir Ağa'ydı. O da 50'li yıllarda öldü. 60'lara uzanan harem ağası kalmadı gibi bir şey. Hı hı. Son harem ağaları yani mesela 1924'te saray dağıldı. O zaman 15-16 yaşında olanlar yakın zamana kadar yaşadılar. Yani bunlar bizim de şahit olduğumuz kimseler oldu ama artık bunlar o harem ağalarının şaşalı devirlerine yetişmemiş.
Ve anlatacak çok fazla bilgi.
Bir şeyleri yoktu. Onlar hayatiyetini kıyıda köşede tamamladılar. Bir şey söyleyecektim. Hatırımdan çıktı.
Eyvah.
Gelir ama tekrar hatırıma. Yani böyle bir canlı, renkli bir devre yaşadı harem ağaları. Ve sarayın infisahıyla devam ediyor. Ha bir de şu var. Mekke Medine'de yakın zamana kadar, mesela benim Hicaz'da bulunduğum devrede harem ağları vardı. Harem ağları gerek Kabe'de gerek Medine-i Münevvere'de çok önemli bir fonksiyon icra ederlerdi. Saraydaki harem ağları yaşlandıkları zaman oraya yerleşmeyi isterlerdi. Mesela sultan, işte orası mübarek bir yer. Harem ağları çok dindar kimselerdi. Ömürlerinin sonunda artık kadınlarla haremin işleriyle uğraşmaktansa orada yaşamayı tercih ederlerdi. Ve mesela meşhur Sümbül Ağa, Sultan 1. İbrahim'in harem ağalarından meşhur Sümbül Ağa, işte bu vesileyle emekli olup Hicaz'a giderken yolda Girit korsanları gemiyi batırdılar. Sümbül Ağa öldü. Ve bunun üzerine Girit'e savaş açıldı ve Girit fethedildi.
Sadece bu sebeple.
Bu bir bahane oldu tabii. Girit'in orada kalması bir çıban başıydı. Hatta onunla alakalı başka bir renkli hikaye aklıma geldi. Zarife isminde saraydan muhreç, saraydan çıkma bir cariye de Sümbül Ağa'nın yanındaydı. Yani Sümbül Ağa giderken ona verilmiş. Fakat Sümbül Ağa'nın yolda hamile olduğu anlaşılmış. Yani padişahtan. Nasıl edelim derken
bir Sümbül Ağa fark ediyor hamile olduğunu.
Hayır, kadın kızcağız hamile olduğunu söylüyor. Yolda fark ediliyor. Sümbül Ağa ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünürken zaten o işler oluyor. Batırılıyor. Şimdi bu kızcağız güya korsanların eline geçiyor. Çocuk doğuyor. Bu çocuğu Osmanlı hükümetine karşı tehdit unsuru olarak kullanmak istiyorlar. Buna Senior Ottoman derdi. Avrupalıların çok ilgilendiği bir mevzuydu. Hakkında piyesler yazılmıştır, romanlar yazılmıştır, operalar bestelenmiştir. Senior Ottoman, Osmanlı senyörü, hı hı, Osmanlı efendisi. Ve sonra rivayete göre Girit korsanları tarafından vaftiz edilmiş, bir manastıra kapatılmış ve orada ölmüş diye, hı hı, anlatılır. Doğru olup olmadığı bir tartışmalı. Çünkü tamamen Girit kaynaklarından öğreniyoruz.
Hı. Yani halbuki geminin battı ve kimsenin battı, kurtulmadığıdır.
Ama işte esir edilmiş güya kadın diye bir rivayet var. Doğururken çocuğun ölmüş. Çocuk anlaşılmış bu çocuğun öyle olduğu, nasıl anlaşıldıysa. İşte bu Sümbül Ağa böyle bir meseledir. Şimdi Kabe'de bu harem ağaları orada yaşarlar. Kabe tavaf edilir. Kadınlarla erkeklerin arasında bir çember teşkil ederler. Ellerinde uzun bir metrelik sopalar vardır. Bu sopaları birbirlerini tut, bir ucundan biri bir ucundan biri tutarak bir çember teşkil ederler. Erkekleri bu çemberin içinde, hanımları bu dışın, çemberin dışında tavaf ettirirler. Hı-hı. Birbirlerine karışmasınlar diye.
Şu anda da öyle mi?
Yakın zaman ben gittiğimde bu şekildeydi. Fakat şu anda gidenlere, hı-hı, soruyorum, artık harem ağalarında kimse kalmamış.
Karışık oldu anlatılıyor çünkü.
Demek bu teşkilatta artık lağvedildi, dağıtıldı. Hı-hı. Zaten, evet, benim gördüğüm zamanlar bunlar yaşlı kimselerdi. Hı-hı. Demek başlarında kırmızı fes, sarık, yeşil cübbeler, kırmızı şalvarlar. Sanki Osmanlı'dan kalma insanlardı. Ben bunlarla oturdum, konuştum. Hı. Sohbet ettim. Fakat hakikaten anlatılan kimselerdi. İşte bunların işlerinden vaktiyle Osmanlı hükümetinde harem, saray dağılınca oraya gelenler de vardı. Hı hı. Yani o 80 yaşını bulmuş. Hala orada elinde sopası hizmet ediyor.
O bir görev tabii onun için.
Aynısı Medine-i Münevvere'de de vardır. Öğle namazından sonra Hazreti Peygamber'in türbesinin bir tarafı kapatılarak hanımların ziyaretine açılır. Hı hı. İşte bunu, bu araya perdeleri koyan, paravanaları koyan, bu ziyareti sağlayan harem ağalarıdır. Hı hı. Bunlar yakın zamana kadar burada görevlerini ifa ediyorlardı. Harem zaten aynı zamanda da Hazreti mübarek yerler içinde kullanılan bir harem, mescid-i harem, hı, Kabe'nin etrafında mescid-i harem denir. Hürmet edilen yer manasına. Hı hı hı. Orada fonksiyon görürlerdi. Son onların bakiyeleri, kalıntıları Mekke Medine'deydi. Fakat şimdi gelenlere sorduğuma göre onlardan da artık kalmış, kimse kalmamış.
Peki, çok teşekkür ederim bu bilgiler için.
Ben teşekkür ederim.
Ben Doçent Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikteydi. Programın sonuna geldik. Size güzel, keyifli bir öğle sonrası diliyorum. Birazdan yeni bir programla birlikte olacaksınız. Pazar ola, hayır ola diyeceğiz ve bilinçli tüketiciye adım adım yaklaşacağız. Bu yeni programda sevgili Zehra'ya başarılar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Size de güzel, keyifli bir öğle sonrası diliyoruz. Hoşçakalın.
Lord.